Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Periskop izleyicileri şu yayını paylaş tuşunu kullanarak ben de her sabah yaptığım gibi Twitter üzerinden yapayım aynı paylaşımı ve herkesi davet edeyim. Bugün hukuk konuşacağız. Daha doğrusu hukukun kalan kırıntısını konuşacağız. Belki böyle demek hepimiz için sabahın bu saatinde çok ağır olabilir. Çünkü 5 senedir umut vermeye, umudun hala var olduğunu anlatmaya, demokrasiye inancı güçlendirmeye çalışmak için yaptığım bu yayında zaman zaman hukukun kesintiye uğradığı dönemlerde de bunları söylemek zorunda kaldım. Mesela bir darbe dönemi yaşadık arada. 15 Temmuz darbe girişimi. Ertesi sabah 16 Temmuz sabahı yayını yapmak son derece zordu ama söylenmesi gereken şeyler vardı ve herkesin kafasını kuma gömdüğü zamanda bile dışarıda olmak, anlatabilmek gerektiren bir meslek halinde olan gazetecilik o yayını yapmayı gerektirdi. Bu sabah da aynı şeyi yapmak zorundayız. Aynı şekilde bütün siyasi görüşlerimizi, ideolojik bakışlarımızı, her türlü aidiyetimizi bir kenara bırakarak sadece hukuka bağlılık açısından konuşmak zorundayız. Dün akşam saatlerinde aslında gün içinde yaşanan pek çok saçmalığın da ardından akşam saatlerinde yaşanan bir gelişme, sosyal medya üzerinden birbirlerine ergen gibi laf sokmaya çalışan bir devlet geleneğinin var olup olmadığını sorgulamamızı gerektirdi. Mümkün mü diye sorduk ve ardından herkes mümkün dedi çünkü hayaldi, gerçek oldu. Çok uzun bir süredir devletin her alanında, kamunun her yerinde liyakatsizliğin artık böyle çiğ bir kokusunun üzerimize sindiği bir dönem yaşıyoruz. Bu çok net. Hiç kimse reddetmiyor. Artık bundan rahatsızlık duyan da kalmadı doğrusunu isterseniz. Kamuda yapılacak bütün atamalar için belirli şeyler söyleniyor. Ve bu öyle bir liyakatsizlik ki görev tanımı gereği toplumu yönetmek üzere kamunun önüne çıkmak zorunda olan insanlar da dahil küçücük devlet yöneticileri, küçücük kendi hüküm alanlarını oluşturmuş insanlar da dahil A'sından Z'sine kadar her yerde bir liyakatsizlik örneğini gördük. Dün akşam Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri, bu yayında ismin cismin hiçbir önemi yok çünkü kurumlar ama o kurumların da bağlı olduğu kurumsal gelenekler yayının asıl konusunu oluşturacak. Anayasa Mahkemesi üyesi gün içinde yaşanan bir gelişmenin ardından ki o gelişme ayrıca değerlendirilmeye ve üzerinde tepinilmeye muhtaç bir gelişme, onu değerlendirirken herkesin kafasında darbe çağrışımı yapan hem de bu kadar yakın bir zamanda bir darbe girişimi yaşamış bir ülkede kaçınılmaz olarak darbe çağrışımı yapan bir paylaşımda bulundu. Yaşanan şey şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce mahkumiyet kararı veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin gösterdiği, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımadığını açıkladı. Ama çok küçük bir ayrıntı, çok önemli bir ayrıntı var burada. Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklamadan 2 saat sonra yaptı bunu. Meclis Başkanı mahkemenin kararında direnebileceğinin sinyallerini vermişti doğrusunu isterseniz. Ardından da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden takır takır bir karar çıktı ve Anayasa Mahkemesi'nin görevinin tanımı gereği yerindelik denetimi yapamayacağını, hiç kimse hukukçu değil, olmak zorunda da değil zaten. Nedir yerindelik denetimi? Yani yaptığı işi yapabilme gücüne sahip olup olmadığını sen denetleyemezsin, benim hakkımı denetleyemezsin diyerek kararında direneceğini, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararına gerek bulunmadığını duyurdu ve ardından ortalık karıştı. Çünkü bu karar neresinden tutsanız hukuksuz bir karar. Bakın dün bu karar yaşandıktan sonra sosyal medya üzerinde belirli şeyleri paylaşmaktan hoşlanmıyorum ben. Yani insanlar bazı trenlere biniyorlar, hazır yolcusu da fazlayken bu gürü içinde ben de kendimi yediririm, kalabalığa dahil olurum, rahat bir hayatım olur diye düşünürken aslında serin kanlı bir şekilde dışarıdan bakmak doğru bazıları tarafından eleştirilebilir ama en azından doğruya, gerçeğe ulaşmak için kullanılması gereken bir yöntem diye düşünüyorum. Bunun yerine ben hukukçu dostlarımla konuşmayı tercih ettim. Onlara sordum çünkü anayasanın hükmü çok açık olmasına rağmen burada 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar bana kalırsa tartışılmayacak derecede saçma bir karar. Hani daha önce Erdoğan AKP genel başkanıdır kendisi, biliyorsunuz. Mahkemelerin kararlarının eleştiriden azade olmadığını, herkesin bu kararları eleştirebileceğini ama saygı duymakla yükümlü olduğunu söylemişti ya. Saygının zaten en azından bu olay açısından bizlerle çok alakası yok. Çünkü bir ismin etrafında verilmiş bir karar ama eleştiri değil, bu kararın saçmalığını herkes yüksek sesle söylemeli. Çünkü bütün hukukçu dostlarımın uyardığı yer aslında anayasanın, yani bizim içinde yaşadığımız devlette herhangi bir yetki kullanabilecek. Yayının başında söylemiştim ya, liyakatsizlik esas artık diye. Liyakatsizler de dahil olmak üzere herhangi bir yetki kullanacak herkesi sokağa çıktığı andan itibaren, daha öncesi doğduğu andan itibaren bağlayan, anayasamızı ilgilendiren bir karardı bu. Çünkü anayasanın 83. maddesi milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını düzenlerken çok net bir şekilde onların yargılama usulü esaslarını da anlatıyor. Ve Enis Berberoğlu'nun yeniden seçilmesi nedeniyle bu yargılamanın dışında tutulacağını, yargılama kararının dönem sonuna bırakılması gerektiğini, meclisin bu konuda hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bu çok net. Ve durum böyleyken 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin söylediği yerindelik denetimi yapılıyor sözü yerden göğe kadar saçma. Hatta burada kamuoyunda özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen ve hukuk fakültesini bitirdiği için hukukçu olarak adlandırılan pek çok insanın da söylediği gibi geçmişte verilmiş Şahin Alpay kararının ötesinde orada verilmiş kararla bir benzeşim bile yok. Çünkü onların da anlattığı gibi orada yargılamanın niteliğine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapmışken Anayasa Mahkemesi, yani bir anlamıyla hani demin konuştuğumuz gibi yerindelik denetimine girmişken, burada çok açık bir şekilde anayasa hükmünün çiğnendiğini söylüyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin asıl işini yapıyor zaten. Anayasa Mahkemesi'nin görevi nedir? Anayasayı korumak değil mi? Yasaların anayasaya uygunluğunu, yapılan her türlü iş ve eylemin anayasaya uygunluğunu denetlemek değil mi? Ya o zaman tam da görevini yapıyor işte. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası net bir şekilde çiğneniyor. Ve Anayasa Mahkemesi üzerine düşeni yapıyor. Ama bizi burada asıl ilgilendiren hikaye şu. Bugüne kadar gelinen süreçte Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığını defalarca gördük biz. Neden bu kez farklı diye sormak ve düşünmek zorundayız. Çünkü burada herkes biliyor ki yapılan yasa dışı bir uygulama meclis tarafından, özellikle de meclis başkanı Mustafa Şentop tarafından alelacele kılıfına uydurulmaya çalışıldı ve bir çuval incir berbat edildi. Oysa elinde yapabileceği çok önemli bir şey vardı. Meclis 83. maddedeki yetkisine dayanarak bu yargılama konusundaki tavrını erteleyebilirdi. Çünkü yeniden seçilmiş, yani yeni dönem içinde de milletvekili olma hakkını kazanmış, dolayısıyla anayasanın 83. maddesi gereği yasama dokunulmazlığı içine girmiş bir kişiden, Enis Berberoğlu'ndan bahsediyoruz. Yani meclis başkanı burada elini taşın altına koymak zorunda değildi. Dünden beri eleştirilen anayasa, o da dahil olmak üzere parlamenter sistemi koruyordu zaten. Ama yapılmaya çalışılan şey çok net bir halde anayasayı yıkmak olduğu için alelacele bir karar alındı. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü ve içinde bulunduğumuz şu hukuksuz saçma duruma itildi Türkiye. Türkiye diyorum. Neden böyle söylediğim? Hani demin bahsederken dedin ki bir kişi ilgilendiriyor kardeşim. Şimdi Türkiye nereden çıktı diye sormayın. Eğer demokrasiyle yönetiliyorsak biz, en azından anayasamızda böyle yazılıyorsa, Türkiye'yi yöneten siyasetçiler işlerine geldiğinde bile olsa sıkça demokrasi kelimesini kullanıyorlarsa, o zaman temsilcilerimiz eliyle çalışan parlamentonun aynı zamanda bizim haklarımızı koruduğunda A'sından Z'sine kadar, 3 yaşından 83 yaşına kadar, 303 yaşına kadar herkes bilmek zorunda değil mi? Yani çok basit bir mantıkla gidecek olursak orada verilen yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı ve bunda ısrar kararı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hepimizin demokratik haklarına bir tecavüz. Eğer böyle olacaksa Anayasa Mahkemesi'ne gerçekten gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin görev tanımı içinde sadece ve sadece anayasayı korumak, her türlü eylemin, işlemin anayasaya uygunluğunu denetlemek varsa, asıl görevi buysa, o zaman Anayasa Mahkemesi görev tanımının dışına itiliyor. Üstelik bu yapılırken hani sokaktaki sıradan insan bunu nasıl değerlendirir diye haliyle düşünülmüyor. Çünkü o insanlar, hani çok sevdiğim bir arkadaşım sevgili Sedat Bozkurt'un söylediği gibi, verilecek her türlü iyi yanıtı zaten Tayyip Erdoğan diye cevaplayan insanlar. 15 dakika önce yeni bir uzay mekiği gökyüzüne doğru havalandı. Mesela orada Ay'a giden ilk insan kim diye sorsanız tam da Sedat'ın söylediği gibi Tayyip Erdoğan diyecek onlar. Bu değil, bunu dışarıda bırakın. Ama mesela parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilliği görevini yürüten Bülent Turan, Bu konuda kendi işine geldiği gibi konuşmayı bir marifet sayıyor. Gerekçesi de şu, diyor ki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı nasıl yorumlanacak dediğinde. Bu yargının kendi iç sorunudur. Yargı bunu çözecektir. Zaten olayın muhatapları da gidip bir üst mahkemeye başvuracaktır. Hangi üst mahkemeden söz ediyoruz biz? Anayasa Mahkemesi'nin daha üzerinde bir üst mahkeme yok ki zaten. Oraya yapılmış bir başvuru var ortada ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. Yani Bülent Turan kendi ağzından inanmadığı bir cümleyi dillendiriyor aslında. Hangi üst mahkeme? Öyle bir üst mahkeme yok. Çünkü Türkiye'de hani 12 Eylül 2010 referandumunda yetmez ama evetçilerin yerlemesiyle büyük bir destekle geçen o düzenleme var ya, orada da verildiği gibi bireysel başvuru hakkı zaten kullanılmış durumda. Ve Türkiye'de iç hukukun tüketilmesi için gidilebilecek en üst norma gelinmiş. Bundan sonraki bir aşama yok ki. Hangi bir üst mahkemeye itiraz edilecek? Benim buradaki itirazım, yargı bunu içinde değerlendirecektir sözünü. Eğer yargının içinde yapacağı değerlendirmelere bu kadar inanıyor, bu kadar güveniyorsanız, bugüne kadar yargıyı neden sağlıklı ve tek başına bırakmadınız? Yargının kendi başına yapabileceği bütün denetimlere karıştınız. Mahkemelerin işleyişine karıştınız. Her türlü organın, onların yüksek kurulu olarak çalışacak her türlü organın, mesela hakimler, savcılar yüksek kurulunun yükseğini düşürdüğünüz içinden hakimler, savcılar kurulu olarak başında Adalet Bakanı'nın durmasından rahatsız olmadınız. Oysa bugünün söylemiyle en azından bunu reddedebilecek hiç kimse yok. Hani bugüne kadar onlar da seçilmiş deniyordu ya. Bugün onun başındaki kişi, Hakimler Savcılar Kurulu'nun doğal yapısı gereği başındaki kişi atanmış biri. Ve siz bundan rahatsızlık duymuyorsunuz. Hiçbir rahatsızlığınız yok. Ve diyorsunuz ki hiç çekinmeden, yüzünüz hiç kızarmadan yargı bunu kendi içinde halledecektir. Nasıl halledecek yargı bunu kendi içinde? Mesela yargının kendi içinde halledebileceği hangi sorunlar var? Yargı mesela barolar sorununu kendi içinde halledebiliyor mu? Eğer halledebiliyorsa neden yargının işleyişine müdahale ettiniz? Neden mesela çoklu baro sisteminin önünden kılıçlarınızla koşturdunuz ve öyle bir alan açmaya çalıştınız? Yargının da kendi içinde halledebilirdi. Mesela yargının kendi içinde her sorunu çözebileceğine inanıyorsanız, bırakın baroların genel kurulları toplansın. Barolar Birliği'nin genel kurulu toplansın ve bakın bakalım yargı kendi içinde Barolar Birliği'nin başkanlığına kimi seçiyor? Ama siz işinize geldiği gibi yargıyı yerinde ve sizden uzak bir yerde tanımlayıp işinize gelmediği anda oturtup hemen karşınızda sigaya çekebileceğiniz zavallı bir çocuk gibi görebilecek bir kapasitedesiniz ve böyle kullanıyorsunuz. Elbette elinizde şöyle de bir yetki var. Karşınızda siz bunları yaptıkça ancak hani Twitter'dan birbirlerine laf sokan ergenler gibi davranan bir Anayasa Mahkemesi üyesi ve İçişleri Bakanı var ya Türkiye'de. Siz de aynı şekilde çok iyi biliyorsunuz ki eline anayasa alıp parlamentonun içinde kürsüye gelip genel kuruldan konuşmanın ötesinde aklına herhangi bir siyaset uygulama teorisi gelmeyen bir ana muhalefet lideri var Türkiye'de. Muhalefet partileri bu konuyu kendi başlarına gelene kadar gündemlerine bile almayacaklar. Sahi hukuksuzluk dedik de hani kendi başlarına diye düşündüğümüz zaman evet Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili. Ama böyle bakacak olursanız bir partinin eski eş genel başkanı hapiste mesela. Onunla ilgili verilecek her kararda Anayasa Mahkemesi'nin, onu da bırakın artık çok önemi yok Anayasa Mahkemesi'nin, anayasa kalmadı ki mahkemesinin önemi olsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar ortadayken sürekli yargılama kararları uydurarak hapiste kalma süresinin uzatılmasına ses çıkartmıyor kimse. Çünkü kendi başına gelmiyor, kendi yaşamıyor ve Türkiye'de hukuka artık bakış şu, eğer bana lazımsa hukuk önemli bir şey, hukuk gerçekten lazım. Bana lazım değilse var olan düzen hukuki olup olmadığı tartışılmaksızın devamında bir sıkıntı olmayan düzendir. Ve bugün bizim yaşadığımız tamamen bu noktada. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Dün Anayasa Mahkemesi'nin çiğnenen kararı aslında mahkemenin ne kadar gereksiz bir hale geldiğini gösterdi bize. Evet, şimdi o tweet'i paylaşan Engin Yıldırım'ın kim tarafından atandığı, hangi dönemde getirildiği falan konuşuluyor. FETÖ'cülerin Anayasa Mahkemesi'nde ne derece yer aldığı konuşuluyor. İyi ama insanlar şunu unutuyor. Daha bir ay önce bu ülkenin İçişleri Bakanı, yani ikinci kez ışık fotoğrafı paylaşan insan. Bundan bir ay önce Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı koruyamayacağını açıkça itiraf etti. ve onların verdiği başka bir karar gerekçesiyle ki gösteri ve yürüyüşü yine anayasanın içinde düzenlenen, insanlara bir hak olarak şiddet içermediği müddetçe bir hak olarak sunulan gösteri ve yürüyüş hakkına ilişkin karayollarında da yapılmasına ilişkin bir düzenlemeydi bu. Ondan bahsederken dedi ki, o zaman madem bu kadar seviyorsunuz, bırakın korumalarınızı, bisikletle gidip gelin işinize. Ve o gün, ertesi gün sabahı burada yayın yaparken şunu anlattım. Burada söylenen şey, Türkiye'de hiç kimsenin güven altında olmadığı aslında. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bu söylenebiliyorsa, sıradan yurttaşın zaten bunu yaşayabilmesi an meselesidir. Ve bugün ülkeyi yöneten İçişleri Bakanı, kolluk kuvvetlerinin başındaki insan, yani başınız sıkıştığında kafanızı camdan uzatıp polis diye bağırdığınızda o polisin sorumlusu olan kişi, İçişleri Bakanı aslında buna inanmıyor. Böyle bir derdi yok onun. Onun verilen karar bana uygun mu değil mi gibi bir çıkışı var sadece. Eğer uygunsa evet korumaların içindesiniz. Hiç sıkıntınız yok. Sizin korumanız olmayabilir, devlet sizi korur. Ama değilseniz mesela bugün... Adı gazete olan ama kendisi daha önce de insanları hedef göstererek vurulmalarına, öldürülmelerine neden olan bir paçavranın yaptığı gibi Anayasa Mahkemesi üyesine had bildirecek şekilde hakaret ederek manşet atabilirsiniz. Manşet dedim de aklıma geldi. Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına gerekçe olan olayda bir haber biliyorsunuz. Ve biz bunun haber değeri olup olmadığını tartışmadan siyasetin ona bakışı üzerinden hukuk teorisinin içine soktuk. Oysa haber midir değil midir tartışması yapılmalıydı her şeyin öncesinde. Eğer bunun haber olduğunda insanlar hemfikir olabilirlerse zaten ötesinde bir şeyden bahsetmeye gerek kalmayacaktı. Ama biz o aşamayı çok hızlı atlattığımız için insanlar bunu çok da umursamadığı için doğrusunu isterseniz çok rahat geçtik o bölümü. Ve geçtikten sonra da ardı ardına hani birbirinin önüne dizilen iskambil kartları gibi takır takır yıkılmaya başladı her şey. En son hukuk yıkıldı deniyor. Hayır, önce hukuk yıkıldı. Çünkü bütün o kartların devrilebilmesi için hukuki zeminden kurtulmak gerekiyordu birileri için. Yani biz geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz, sen kır kapıyı gir içeri kardeşim, gerekirse arkasından yasasını yetiştiririz biz diyen bakış bugün iktidarda işte. Bugün bundan bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanma usulleri, görevde kalma süreleri bunların hepsi yasalarla belirginleşmişken aslında Türkiye'de kamu görevlileri için bu yasaların hiçbir anlamı olmadığını sadece Anayasa Mahkemesi'nde değil başka kurumlarda da gördük. Mesela yasasında olmamasına, bunun şiddetle reddedilmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı pat diye görevden alındı ve ülkeyi tek başına yöneten kişi çıkıp dedi ki sözümüzü dinlemiyordu, onun için aldık. Ve buna itiraz eden kimse çıkmadı. Bu ülkenin ekonomi yönetimine karşı çıktığı söylenen siyasetçiler de dahil olmak üzere hiç kimse ağzını açmadı. Bıdırdanmalar oldu, Twitter'dan laf sokanlar oldu, sıradan yurttaşlar gibi. Ama siyasetin görevi bu değil, siyaset böyle çalışamaz. Siyaset bir iddia işi ise ve vatandaşın sorununa çözüm bulmak üzere bir iddia ile ortaya çıkıyorsa bulmak zorunda. Ama bugüne kadar bulduğunu göremedik biz maalesef. Türkiye son 20 yılında giderek hukuksuzluk batağına batarken Allah var, o hakkı da teslim etmek lazım. Bu ülkede kendini aydın sayan pek çok tipin de desteği çok büyüktür bu konuda. Özellikle hani yetmez ama evet grubunun içinde 2010 Eylül referandumunun, 12 Eylül referandumunun da hatırlatılmasında bana kalırsa önemli bir gereklilik var. Öyle de bakacak olursanız hukuk takır takır yıkılırken kimsenin sesi çıkmadı. Yani o gün Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının artırılması bir düzenleme içinde uzatılmışken insanların eline, bireysel başvuru hakkının ne kadar önemli ne kadar kutsal olduğu üzerinde toplantılar düzenleyen Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir araya gelen yetmez ama evetçiler davul çalarak dediler ki evet bu yeterli değil ama bunun başlaması gerekiyor. Bakın 2010'dan geldiğimiz yer, 10 yılda geldiğimiz nokta burası artık. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi tanınmıyor. Herhalde bu cümlenin ardına bir şey eklemeye gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Dün geceden beri yayınla ilgili olarak sürekli olarak çalışırken, yazıp çizerken aklıma hep aynı şey geliyor benim. Anayasa Mahkemesi'ne gerçekten gerek var mı? Bir yerel mahkeme, eğer 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını tak diye çiğneyebiliyorsa, gerçekten Anayasa Mahkemesi'ne gerek var mı? Mahkemenin başkanı Sayın Zühtü Aslan. Bakın siz... İçişleri Bakanı size bu sözü söylediğinde hiçbir şey diyemediniz. Hiçbir şey diyemediniz. Bu çok net. Ama bugün başında bulunduğunuz kurumla ilgili sesinizi çıkartmak zorundasınız. Hem ergen gibi, üstelik darbe hatırlatması yaparak abuk sabuk bir paylaşım yapan, sonra bin dereden su getirerek saçma sapan yerlere çıkartan, hukukun ışığından bahseden, abuk sabuk şeyler yazan üyenizle ilgili, hem de aynı zamanda size çok daha net bir şekilde posta koyan İçişleri Bakanlığı ile ilgili. Ve bir şey daha. Aslında bütün hukukçular aynı şeyi söylüyor ve bugün Muharrem Sarıkaya da köşesinde yazmış. Osman Can'la görüştükten sonra çok ilginç bir durum yaşanabilir Türkiye'de. Dün akşam konuştum. Kendisi anayasa hukukçusu değildir ama iyi bir hukukçudur, iyi bir akademisyendir. Onunla konuşurken dedi ki burada bir suç duyurusuna gidilebilir. Suç duyurusu mu diye sordum. Kimle ilgili suç duyurusu? Benim aklıma doğrusunu isterseniz İçişleri Bakanı geldi. Hayır dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili. Yani görev alanının dışına taştığı, Anayasa Mahkemesi'nin görevini yapmaya, engellemeye çalıştığı için suç duyurusunda bulunabilir. Vallahi tam bugün Muharrem Sarıkaya'nın yazdığı gibi. Ondan sonra seyreyle gümbürtüyü. Hukuk, herkesin birbirini şikayet ettiği, sıradan insanların birbirini şikayet ettiği bir alan olmaktan çıkıp, hakimlerin, yargıçların, savcıların birbirlerini takır takır şikayet ettiği bir alan haline gelecek. Siyaset, kenarda durup ellerini ovuşturacak. Diyecek ki, yargının iç sorunu onlar çözerler, bırakın siz. Sorum şu, aynı konu olmaz, elbette olmayacaktır böyle bir iktidar döneminde. Ama mesela bir AKP milletvekili ya da geçin onu, mesela bir MHP milletvekiliyle ilgili benzer bir karar çıkmış olsa, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan aynı cümleyi kurabilir mi? Yani hukukun kendi iç işleyişidir, yargı bu sorunu kendi içinde çözecektir diyebilir mi? Kuşkusuz diyemeyecektir. Siyaset bu kadar müdahil olmuşken, hukukun boğazına oturmuşken üstelik böyle bir cümle kurmayacaktır. Şimdi şunu söyleyecek kadar naif bir insan değilim ben ama muhalefet için de bunu yapmamalı. Hayır, tam tersine, bunu yapacağını biliyoruz zaten. O sözü kullanmasaydı saçmaydı. Ama unutmayın, Türkiye'de hukuki gelenek yıkılalı çok oldu. Daha bundan 10 gün önce Türkiye'de Osmanlı döneminde uygulanan mal müsaderesi uygulandı bir insana. Can Dündar'a içinizden pek çoğunu sevmiyordunuz ama bunun sevgiyle bir alakası yok demiştim ertesi sabah yayında. Hatırlıyor musunuz? Bunun sevgiyle bir alakası yok. Bunun hukukla alakası var. Eğer mal müsaderesine gidilecekse benzer pek çok örnek bundan sonraya da yayılabilecektir. Ve bu yaygınlık hukukun kirlenmesiyle devam edecektir. Yani siyasiler gelip geçecektir ama hukukun içinde bu uygulamalar İstenmeyen birer içtihat haline döndüğü andan itibaren, yani uygulamada rutine bindiği andan itibaren, ayarını bozdukları terazi tarafından tartıya alınmak zorunda kalan başka siyasetçilerin de başına gelebilecektir. Bugünün iktidarı için de geçerli aynı şey. Bu hiç değişmeyecek ki. Bugünün iktidarının yöneticileri de yarın benzer hukuk normlarıyla yargılanacaklar. Biz bunun örneklerini gördük. Devir değiştikçe hukukun değişmesi değil modernleşmesinden bahsedeceğimiz yere, devrin değişimiyle birlikte hukukun değişiminden de söz etmek zorundayız artık bu ülkede. Öyle saçma bir şey ki bu. Bunun sonu yok. Hukuk iktidarlara göre şekillenecekse sadece Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakla kalmayalım. Şu temiz heykelini gerçekten artık güzel bir kadın olarak yapsınlar heykeltıraşlar. Gözü kapalı kalmasın, temiz de görsün. Hatta İş hazır başlamışken onun elindeki kılıçlardan bir kılıcı alın. Terazi ya da teraziyi alın, kılıç kalsın. Terazi tutan eline bir cep telefonu verin. Twitter açık olsun onun üzerinde de. Çünkü biz artık bunu da gördük. Birbirlerine ergen gibi laf sokan insanlar var artık Türkiye'de. Biri üst yargının en tepesinde oturan insanlardan biri. Öbürü Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin başındaki kişi. Şimdi içinizden biri çıkıp şunu söylemeyecektir umarım. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından atılan o tweetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ne alakası var? Mesela onun sosyal medya hesaplarını yürüten kişi atmış olabilir. Gerçekten buna inanıyor musunuz siz? Gerçekten böyle bir paylaşımın Süleyman Soylu'nun bilgisi dışında yapılabileceğini düşünüyor musunuz siz? Bakın bir öngörüde bulunalım. Bence bundan sonrası şöyle gidecek. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi üzerindeki tartışmalar epeydir başladı. Yani o bisiklet tartışması ile birlikte Süleyman Soylu fitili ateşlemişti. Ardından iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Üzerine ülkeyi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan çıkıp dedi ki ben böyle bir şeyin tartışılmasından yanayım, destek veririm. Ve son olarak da böyle bir şey yaşandı. Ve araya unutmayın, yayının başında söylediğim şeyi küçümsemeyin. Meclis başkanının 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararı çıkmadan 2 saat önce yaptığı konuşma tesadüf falan değildir kardeşim. Kimse böyle düşünmesin. Bu ülkede ana muhalefet partisi lideri dahil hiç kimse ağzını açmıyorsa bu konuda en azından biz söylemek zorundayız. Ve bu silsile içinde bakıldığında şu dakika itibariyle Anayasa Mahkemesi gerçekten dünyanın en gereksiz kurumu. bir anlamı yok ki. Siz şamar oğlanına dönmüşsünüz. Sosyal medyadan ayrıldığı ergen arkadaşına laf sokan sevgili gibi davranıyorlar size. Ve umurunuzda olmuyor. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı nasıl bir açıklama yapacak, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Yani ortada konuşulacak bir tören var mı? Hani genelde gelenek odur çünkü bir törende çaktırmadan kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla, komşular siz de işitin diye araya laf sokarak oradan ayaküstü bir şeyler söylenir. Ama bu onu kaldırmayacak durumda Zühtü Bey. Gerçekten artık kaldırmaz. Çünkü sizin daha önce İçişleri Bakanı'ndan yediğiniz açık şamara ses çıkartmamanız işi bu noktaya getirdi. Ve artık siz üyelerinize nasıl mukayyet olacaksınız bilmiyorum. Onlardan sorumlu değilsiniz. Orası bir kreş değil. Evet, haklısınız. Oradaki insanlar mesleklerinde yetkin olmak zorundalar. Seçilme gerekliliğini zaten bu belirtiyor. Onların seçim kuralları içinde var. Ama siz Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak hem mahkemenin, yüce mahkemenin saygınlığını korumak hem de çok daha öneminde ve ötesinde anayasayı korumak zorundasınız. Bakın burada çiğnenen bir anayasa hükmüdür. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası çok net bir şekilde yasama dokunulmazlığını tanımlar ve Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili bu dokunulmazlık kapsamının içindedir. Siz de biliyorsunuz bunu. Aldığınız karar da bunu gösteriyor ama kararınızın arkasında durun. Nasıl 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnebilmeyi kendinde hak görüyor, siz de hayatınızda bir kez Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığını koruyabilmek için kendi kararınızda direnin. Ne yapacağınızı siz belirleyin. Diyor ya Bülent Turan, yargı kendi içinde çözecektir diye. Yargı unsuru olarak çözün bunu. Çözmek zorundasınız. Çünkü emin olun, insanlar birbirlerine laf sokulurken gösterilen o ışığın ne olduğunu anlıyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi'nin dört bir yanına bağlanmış olan LED lambalar yandığı zaman kimse Türkiye'de hukuk var diye el çırpıp alkışlamıyor. Orada görünen şeyin ışık olmadığını, çoktan yanmış olan hukuk sisteminin içindeki alevin ufacık pırıltıları olduğunu herkes biliyor artık. Yandı, yıkıldı anayasa. Anayasayla birlikte hukuk sistemi, adalet, yargı Türkiye'de takır takır yandı ve siz ses çıkarmadınız. Ama bugün gelinen yerde artık sizin oturduğunuz koltuk tehdit altında. Çok net hem de, çok net. İnsanlar sizinle dalga geçiyor. Yüksek mahkemenin hiçbir saygınlığı kalmamış durumda. Oysa siz o kadar büyük bir kurumun başında oturuyorsunuz ki her şeyin ötesinde kamunun kendi içinde yaptığı, bütün yurttaşlarıyla yaptığı toplum sözleşmesini korumakla yetkilisiniz siz. Siz yapacaksınız bunu. Ve nasıl yapacağınızın yöntemini siz bulmak zorundasınız. Ama bulamadığınız her dakika itibariyle Türkiye'de siyaset dışı yollara sapmanın ne kadar meşru hale geldiğini de göreceksiniz. Biri size laf sokacak, ışıklı fotoğraf paylaşacak, öbürü bir paçavra çıkacak ortaya, sizin bir üyenizi alenen hedef gösterecek, suikastçilerin önüne atacak. Çok rahat, çok daha net yapıyorlar. Daha önce Danıştay'da da yaptılar çünkü bunu. Ama öbür taraftan siz dalga geçilen bir kurumun başında olacaksınız. Üstelik bisiklet tartışması daha noktalanmamışken aklınızdan şu silsileyi çıkarmayın sevgili dostlar. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yani İçişleri Bakanı'nın başlattığı bisiklet tartışması, Devlet Bahçeli'nin ona verdiği destek ve Anayasa Mahkemesi'nin yeniden değerlendirilmesi yolundaki kararı, ardından Erdoğan'ın buna desteği ve bugün yaşanan Mustafa Şentop'un sözlerinin üzerinden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ve en son olarak elimizde kalan hukuksuz ortam. Ortamda ışık olmadığını falan biz biliyoruz. Ama hukuka güvenmek dışında hiçbir çaresi olmayan demokrasiye inanmış insanları Anayasa Mahkemesi'nin başındaki kişi sakinleştirmek ve huzura kavuşturmak zorundadır. Nasıl yapacağınız tam da Bülent Turan'ın söylediği gibi sizin sorununuz. Ama yapmak sizin sorununuz asıl. Bunu mutlaka yapmak zorundasınız. Eğer yapamıyorsanız lütfen o kurum başında durmayın. Yasanız gereği, sizin seçilme usulünüzü, esaslarınızı belirleyen yasanız gereği aslında görevinizden yaş ve sağlık sorunu dışında hiç kimsenin sizi patır patır çekip alma etkisi falan yok. Ama kendiniz ayrılabilirsiniz. Eğer yapamıyorsanız o kurumun başında durmayın Sayın Aslan. Gerçekten. Çünkü yıprattığınız şey sadece kurumunuz değil, bu ülkenin anayasası. Sevmesek de, güvenmesek de, faşist bir darbenin ürünü de olsa 1982 anayasası eğer toplumun sözleşmesi ise hepimizi bağlıyorsa siz de sahip çıkmak zorundasınız. Yanlış, siz sahip çıkmak zorundasınız. Oradaki D'yi kaldırdım çünkü siz sahip çıkmazsanız hiç kimse sahip çıkmayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakın bugün konuştuğumuz şey bizim ideolojilerimizin çok ötesinde bir şey. Hepimizin farklı alanlardan, farklı yerlerden gelen insanlar olarak çok bambaşka düşündüğümüz şeylerin aslında ne kadar anlamsız hale geldiğini gösteren bir hal yaşıyoruz biz şu anda. Çünkü hepimizi kapsayan, bu ülkedeki CHP'lisini de AKP'lisini de siyasete hiç inanmayanını da, engellisini de, inançsızını da, son derece dindarını da, LGBTİ bireylerin tamamını da, kendini düz diye tanımlayan cinsiyetçilerinde herkesin, ama herkesin sorununu konuştuk bugün. Tam da belki 5 yıldır anlatmaya çalıştığımız şeyin örneğini konuştuk. Keşke böyle bir mecburiyet olmasaydı. Keşke konuşmak zorunda kalmasaydık. Ama dün yaşanan şey, Türkiye'de artık hukukun nasıl yok edildiği, devleti yönetenler eliyle hukukun nasıl ortadan kaldırıldığının göstergesi. Üstelik hukukun temsilcilerinin buna nasıl çanak tuttuğunun da göstergesi. Yani bu olayda savunabileceğiniz bir taraf yok. Sadece hukukun yanında durmak zorundayız biz. Ve insanları hukuku savunmaya çağırmak zorundayız. Özellikle de Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı. Nasıl yapacak? Vallahi kendi sorunu. Ama ben size şunu anlatabilirim. Bunların konuşulduğu bir yayın olmalı. Çünkü artık konuşulmuyor böyle şeyler. Gazetelerde, köşe yazılarında bunlar yok. Yerleştirilmiş medya unsurları bunlardan söz etmiyor. Televizyonlar hepten saçma zaten. Saçma sapan, dertsiz tasasız işlere girdiler. Bu yayın sürsün diyorsanız eğer, bakın şu konuda yardımlarınızla, desteklerinizle bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ve yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Sizlerden özel ricamdır. Eğer bu yayınların sürmesini istiyorsanız abone olarak desteğinizi göstermek zorundasınız. Üstelik 5 kuruş para harcamayacaksınız. Sadece rahatınız bozulacak biraz. Abone ol tuşunu tıklayacaksınız ve bir tek mail adresi yazacaksınız. Ama bunu yaparak bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızı bas bas bağırarak anlatmış olacaksınız insanlara. Biz gerekeni, önemliyi konuşuruz. Başkasının gündemini değil, gerçekten halkın gündemini masaya yatırırız demiş olacaksınız. Yanında bir de küçük zil var, onu da gördünüz. O zilin anlamı da şu, eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan hadi başlıyor diye size haber gelecek. O da o anlama geliyor. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesinin nasıl kullanılacağını YouTube sayfamın girişinde küçük bir video ile açıkladım. Ama özelliği şu, YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan bu. Eğer arzu ederseniz, siz isterseniz orada bu yayını aylık küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. İstemezseniz hiçbir önemi yok ki. Yani o bir zorunluluk değil. Bu yayınlar ilk gününden son gününe kadar hep parasızdı ve bundan sonra da öyle olacak. Bu istemeniz halinde kullanabileceğiniz bir yer. Ve katıl tuşunun yanında bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.